Ayrım 2. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. Sayfa 23. 3. Bölüm. Kodor bölgesinde yaklaşık 1,5 yıl yaşadım. Bir yaz günü elimde hepi topu 450 frank paramın kaldığını gördüm. Bunun haricinde İngilizce dersleri vererek kazandığım haftalık 36 frank vardı sadece. O ana dek geleceği hiç düşünmemiştim ama şimdi hızla bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim. İş aramaya karar verdim ve sonradan anlaşıldığı üzere son derece yerinde bir hareketle 200 franklık aylık kiramı peşin ödedim. Geri kalan 250 frankın yanı sıra İngilizce derslerimle bir ay geçinebilirdim. Bir ay içinde de muhtemelen iş bulurdum. Turizm şirketlerinden birinde rehber ya da belki de bir tercüman olmayı hedefliyordum. Lakin bir talihsizlik buna mani oldu. Bir gün otele dizgici olduğunu söyleyen genç bir İtalyan çıka geldi. Neydiği belirsiz biriydi. Çünkü favorileri vardı ve favoriler ya apaçlık ya da entelektüellik işaretiydi. Ama onu hangi kefeye koyacağını kimse kestiremiyordu. Madame Fay görünümünden hiç haz etmemişti. Ondan bir haftalık kirayı peşin istedi. İtalyan parayı ödedi ve otelde 6 gece kaldı. Bu süre zarfında bazı anahtarları kopyalamayı başardı. Ve son gecesinde benimki de dahil olmak üzere bir düzine odayı soydu. Neyse ki cebimdeki parayı bulamadığı için 5 parasız kalmadım. Yalnızca 47 frangım kalmıştı. Yani 7 şilin 10 peni. Bu iş bulma tasarılarımı suya düşürdü. Günde 6 frank gibi bir miktarla geçinmek zorunda kalınca başka bir meseleye kafa yormak daha baştan güçleşmişti. Yoksulluğu ilk o anda tecrübe etmeye başladım. Çünkü günlük 6 frank bizzat yoksulluk olmasa da epey yakınıdır. 6 frank 1 şilin eder ve yolunu bulduğunuz müddetçe Paris'te günlük 1 şiline geçinebilirsiniz. Ama karmaşık bir iştir bu. Yoksullukla ilk temas çok ilginçtir. Yoksulluğu o kadar düşünmüşsünüzdür, tüm hayatınız boyunca korktuğunuz, başınıza önünde sonunda geleceğini bildiğiniz şeydir o. Oysa gerçekte öyle sıradan, öyle farklıdır ki siz çok basit olacağını sanmışsınızdır. Olağanüstü derecede karmaşıktır. Siz korkunç olacağını sanmışsınızdır, sadece sefil ve sıkıcıdır. Başta yoksulluğun kendine has bayağılığını keşfediyorsunuz. Size yaşattığı değişiklikleri, karmaşık cimriliğini, kırıntı silip süpürme halini. Söz gelimi yoksulluğu saran gizliliği keşfediyorsunuz. Geliriniz bir anda günde 6 franka düşüyor. Ama elbette bunu itiraf edemiyorsunuz. Her zamanki yaşantınızı sürdürüyormuş gibi yapmak zorundasınız. Yoksulluk sizi daha baştan bir yalanlar ağına doluyor. Ama tüm bu yalanlara rağmen vaziyeti zor idare ediyorsunuz. Giysilerinizi çamaşırhaneye göndermeyi bırakıyorsunuz. Ve çamaşırcı sizi sokakta görüp nedenini soruyor, bir şeyler geveliyorsunuz. Ve artık kendisiyle çalışmak istemediğinizi zanneden çamaşırcı size düşman kesiliyor. Tütüncü sigarayı neden azalttığınızı sorup duruyor. Yanıltmak istediğiniz mektuplar, pulların pahalılığı yüzünden yanıtlanamıyorsunuz. Bir de yemek meselesi var. En zoru yemek. Her gün yemek saatinde bir lokantaya gidiyormuş gibi çıkıyor ve Lüksemburg bahçesinde bir saat güvercinleri seyrederek vakit öldürüyorsunuz. Sonra yemeğinizi cebinize saklayıp gizlice eve sokuyorsunuz. Yemeğiniz margarinli ekmekten ya da ekmek ve şaraptan oluşuyor. Üstelik onun doğasını bile yalanlar belirliyor. Beyaz ekmek yerine çavdar ekmeği almak durumundasınız. Çünkü çavdar somunları pahalılıklarına rağmen yuvarlak oldukları için cebe sığıyor. Bu insanı günde 1 frank zarara sokuyor. Bazen hali vakti yerinde görünebilmek için içkiye 60 santim harcamanız ve karşılığında yemekten bir o kadar kısmanız gerekiyor. Çarşafınız kirleniyor. Sabunsuz ve jiletsiz kalıyorsunuz. Saçınız uzuyor ve kendiniz kesmeye çalışıyorsunuz. Öyle korkunç bir sonuç çıkıyor ki ortaya. Neticede yine bir günlük yemek parasını berbere bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bütün gün yalan söylüyorsunuz, pahalı yalanlar. Günlük 6 frangın kendinizi sağlama almaya hiç yetmediğini fark ediyorsunuz. Büyük talihsizlikler yaşıyor ve yemeksiz kalıyorsunuz. Son 80 santiminizi harcadığınız yarım litre sütü ispirto ocağında kaynatıyorsunuz. Süt kaynarken kolunuzdan bir tahta kurusu geçiyor. Tahta kurusuna parmak ucuyla şöyle bir fiske atıyorsunuz ve cup doğrudan sütün içine düşüyor. Kaçan yok, sütü dökecek ve aç kalacaksınız. Yarım kilo ekmek almak için fırına gidiyor. Görevli kız başka bir müşteri için yarım kiloluk ekmek keserken bekliyorsunuz. Beceriksiz kız ekmeği yarım kilodan fazla kesiyor. Pardon monsieur diyor. İki sou fazla ödemek sizin için sorun olmaz, değil mi? Ekmeğin yarım kilosu bir frank ve sizin tas tamam bir frankınız var. Sizden de iki sou fazla isteyebileceğini, ödeyemeyeceğinizi itiraf etmeniz gerekeceğini düşününce can havliyle kaçıyorsunuz. Tekrar bir fırına girmeye cesaret edebilene dek saatler geçiyor. Bir franga bir kilo patates almak için zerzevatçıya gidiyorsunuz. Ama elinizdeki bozukluklardan biri Belçika parası ve zerzevatçı parayı reddediyor. Dükkandan gizli gizli çıkıyorsunuz. Oraya bir daha asla gidemeyeceksiniz. Dolaşırken kendinizi saygın bir mahallede buluyorsunuz ve varlıklı bir dostunuzun size doğru geldiğini görüyorsunuz. Ondan kaçmak için kendinizi en yakın kafeye atıyorsunuz. Kafeye girince bir şey sipariş etmek zorunda kalıyor ve son 50 santiminizi içinde ölü bir sineğin yüzdüğü bir fincan sade kahveye harcıyorsunuz. Bu tür talihsizlikler yüze katlanabilir. Sıfırı tüketme sürecinin bir parçasıdır bu talihsizlikler. Aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu keşfediyorsunuz. Midenizde margarinli ekmekle çıkıp dükkan vitrinlerine bakıyorsunuz. Dört bir yanınız ziyankar, dev yığınlar halinde sizi aşağılayan yiyeceklerle çevrili. Bütün bütün ölü domuzlar, sepet sepet sıcak somunlar, büyük sarı tereyağı kalıpları, iplerde sıra sıra sosisler, dağ gibi patates yığınları, değirmen taşlarını andıran kocaman grevyer peynirleri. Bunca yiyeceği bir arada görünce kendinize acıyarak sızlanmaya başlıyorsunuz. Bir ekmeği kaptığınız gibi kaçmayı, yakalanmadan mideye indirmeyi planlıyor ama sırf korkudan kendinizi tutuyorsunuz. Yoksulluğun ayrılmaz bir parçası olan can sıkıntısını keşfediyorsunuz. Yapacak hiçbir işiniz olmadığı ve besinsiz kaldığınız için hiçbir şeyin ilginizi çekmediği zamanlar. Bir yattınız mı yarım gün kalkmıyor, kendinizi Baudelaire'deki şiirlerindeki genç iskelet gibi hissediyorsunuz. Sizi yataktan ancak yemek çıkarabilir. Sadece bir haftayı bile margarinli ekmekle geçiren bir adamın insanlıktan çıktığını, birkaç yardımcı organlı bir mideden ibaret kaldığını keşfediyorsunuz. İşte bu uzun uzadıya anlatılabilir ama benzer şeyler olacaktır. Günlük 6 franklık hayattır. Paris'te binlerce kişi bu hayatı yaşar. Geçim sıkıntısı çeken sanatçılar ve öğrenciler, feleğin sillesini yemiş fahişeler, her türden işsiz insanlar. Paris, tabiri caizse yoksulluğun varoşudur. Yaklaşık 3 hafta bu şekilde yaşadım. 47 frank kısa sürede tükendi. Ve İngilizce derslerinden kazandığım haftalık 36 frankla elimden geldiğince geçinmek zorunda kaldım. Tecrübesizliğim yüzünden parayı iyi kullanamadım ve bazen tüm gün aç kaldığım oldu. Böyle zamanlarda giysilerimin bir kısmını satıyordum. Onları küçük poşetlerde otelden gizlice çıkarıp Rue de la Monte Saint-Geneve'deki bir eskici dükkanına götürüyordum. Dükkan sahibi kızıl saçlı bir Yahudiydi. Müşteri görünce öfkeden kuduran, has safhada itici bir adam. Haline bakan dükkanına gelerek ona hakaret etmişiz sanırdı. Allah kahretsin diye bağırdı. Yine mi sen? Burayı aşevi falan mı sandın? Son derecede düşük ücret öderdi. 25 şiline aldığım ve hemen hiç kullanmadığım bir şapka için 5 frank vermişti. Kaliteli bir çift ayakkabı için 5 frank, gömlekler için parça başı 1 frank. Satın almak yerine takas etmeyi yeğlerdi. Ve karşısındakinin eline lüzumsuz bir nesne tutuşturup onu kabul etmiş gibi yapma huyu vardı. Bir keresinde yaşlı bir kadından kaliteli bir palto aldığını ve eline 2 tane beyaz bilardo topu tutuşturup kadın itiraz edemeden onu itekleyip kapı dışarı ettiğini görmüştüm. Maddi gücüm yetseydi Yahudinin burnunu memnuniyetle kırabilirdim. Sefalet ve rahatsızlık içinde geçen bir 3 haftaydı bu. Kiranın da yaklaştığı düşünülürse anlaşılan beni daha da beteri bekliyordu. Yine de durum hiç beklediğim kadar kötü değildi. Çünkü yoksulluğa yaklaştığınız zaman yaptığınız keşiflerden biri diğerlerine ağır basıyor. Can sıkıntısını, acı zorlukları ve açlığın başlangıcını keşfediyorsunuz keşfetmesine ama aynı zamanda yoksulluğun bunları telafi eden en önemli özelliğini de keşfediyorsunuz. Geleceği yok ettiği gerçeğini. Paranız ne kadar az olursa endişenizin de o kadar az olacağı iddiası aslında belli sınırlar çerçevesinde doğru. 100 frangınız varsa ödlekçe panik yapma ihtimaliniz yüksek. Oysa sadece 3 frangınız varsa gayet umursamaz oluyorsunuz. Çünkü 3 frank sizi bir gün daha doyuracak ve yarından ötesini düşünecek durumda değilsiniz. Canınız sıkılıyor ama korkmuyorsunuz. Bir iki güne açlık çekiyor olacağım ne şaşırtıcı değil mi diye düşünüyorsunuz belli belirsizce. Sonra zihniniz başka konulara kayıyor. Margarinli ekmek perhizi belli bir noktaya kadar kendi kendini sakinleştiricisi işlevini görüyor. Yoksullukta insana büyük bir teselli sağlayan bir başka his daha var. Dara düşen herkesin bu hissi tecrübe ettiği kanaatindeyim. Bu, nihayetinde kelimenin tam anlamıyla meteliğe kurşun attığınızı bilmenin getirdiği rahatlık, neredeyse mutluluk hissi. 5 parasız kalmaktan o kadar çok bahsetmiştiniz ki, işte 5 parasız kaldınız ve hala ayaktasınız. Bu birçok endişeyi gideriyor. 4. Bölüm. Bir gün İngilizce derslerim aniden sona erdi. Havalar ısınmaya başlamıştı ve öğrencilerimden biri derslere devam etmeye üşendiğinden beni kovdu. Diğeri haber vermeden taşındı ve bana 12 frank borç taktı. Cebimde 30 santimle tütünsüz kala kaldım. 1,5 gün boyunca ağzıma ne yemek ne sigara girdi. Sonra fazla bekleyemeyecek kadar acıkınca kalan giysilerimi valize koyup rehinciye gittim. Bu, param olduğu izlemine tamamen son verdi. Çünkü Madame F'den izin almadan giysilerimi otelden çıkaramazdım. Ama giysileri gizlice götürmek yerine ondan izin almama ne kadar şaşırdığını hatırlıyorum. Zira eşyalarla gece gizliden sıvışmak bizim mahallede yaygın bir alışkanlıktır. İlk defa bir Fransız rehincisine gidiyordum. Heybetli taş kapılardan geçtikten sonra üzerlerinde elbette Fransızca özgürlük, eşitlik, kardeşlik yazıyordu. Fransa'da bunu karakollara bile yazıyorlar. Geniş, çıplak bir odaya çıkılıyordu. İçerideki tezgah ve art arda dizilmiş sıralarla bir sınıfı andırıyordu bu oda. Burada 40-50 kişi beklemekteydi. Rehin vermek istediğiniz şeyi tezgaha uzatıp oturuyordunuz. Bir süre sonra tezgahtar eşyaya değer biçince "Numero filanca, 50 frangı kabul eder misiniz?" diye sesleniyordu. Söz konusu rakam bazen sadece 15 frank, 10 ya da 5 frank oluyordu. Her halükarda tüm oda duyuyordu. Ben içeri girerken tezgahtar saldırgan bir edayla "Numero 83, gel!" diye bağırdı. Ve bir köpeği çağırıyormuş gibi ıslık çalıp eliyle gel işareti yaptı. Numero 83 tezgaha gitti. Sakallı bir ihtiyardı bu. Üstünde boynuna kadar iliklenmiş bir palto ve paçaları aşınmış bir pantolon vardı. Tezgahtar tek kelime etmeden bohçayı tezgahın üstünden fırlattı. Anlaşılan hiçbir değeri yoktu. Bohça yere düşüp açıldı ve içinden 4 tane yün erkek kilodu göründü. İnsanlar gülmekten kendilerini alamadılar. Biçare numero 83 kilotlarını toparladı ve ayaklarını sürüyerek kendi kendine söylene söylene çıktı. Rehin vermeye geldiğim giysiler valizle birlikte 20 sterlinden fazlaya mal olmuştu ve iyi durumdaydı. 10 sterlin edeceklerini düşünmüştüm. 10 sterlin çeyreği de insan rehinecide asıl değerin çeyreğini almayı bekliyor. 250-300 frank ediyordu. En kötü ihtimalle 200 frank alacağım beklentisiyle hiç endişe etmeden oturdum. Nihayetinde tezgahtar benim numaramı okudu. Numero 97. Evet, dedim ayağa kalkarak. 70 frank. 10 sterling giysiler için 70 frank. Ama tartışmak nafileydi. Başka birinin tartışmaya kalktığını görmüştüm. Tezgahtar rehinlik eşyayı anında geri çevirmişti. Parayı ve rehin makbuzunu alıp çıktım. Artık üstümdekiler, ceketin dirseği iyice yıpranmıştı. Rehine verilebilecek kadar düzgün sayılan bir palto ve yedek bir gömlek haricinde kıyafetim kalmamıştı. Sonradan iş işten geçince rehinciye öğleden sonra gitmenin daha akıllıca olduğunu öğrendim. Tezgahtarlar Fransız ve çoğu Fransız gibi öğle yemeklerini yiyene kadar huysuz oluyorlar. Eve vardığımda Madame Fe bistroda yeri süpürüyordu. Basamakları çıkıp yanıma geldi. Bakışlarından kiramla ilgili kaygılı olduğunu görebiliyordum. Dedi. Giysilerine ne kadar verdiler? Fazla değildir herhalde. 200 frank, dedim gözümü bile kırpmadan. Tiens, bak sen, dedi şaşkınlıkla. Hiç fena değil. Şu İngiliz giysileri ne kadar da pahalıymış. Yalan beni epey baş ağrısından kurtardı ve tuhaf bir biçimde gerçeğe dönüştü. Birkaç gün sonra elime gazeteye yazdığım bir makaleden alacağım olan tam 200 frank geçti ve parayı hemen canım yanarak da olsa kuruşu kuruşuna kiraya yatırdım. Bu yüzden ilerleyen haftalarda açlıktan ölmeme ramak kalsa da başımın üstünde bir çatı eksik olmadı. Artık iş bulmak farz olmuştu. Aklıma bana yardımcı olabilecek bir dostum, Boris adlı bir Rus garson geldi. Onunla bir hastane koğuşunda tanışmıştım. Sol bacağındaki artrit tedavi ediliyordu. Zor durumda kalırsam kendisine gitmemi söylemişti. Boris'i biraz anlatmalıyım. Çünkü ilginç bir kişilikti ve uzun süre yakın arkadaşım oldu. 35 yaşlarında, asker edalı, iri kıyım bir adamdı. Eskiden yakışıklı olduğu belliydi ama rahatsızlığı yüzünden yatağa mıhlanıp kaldığı için aşırı derecede kilo almıştı. Çoğu Rus mülteci gibi macera dolu bir hayat sürmüştü. Devrimde öldürülen anne babası varlıklı kişilerdi. Boris de savaşta 2. Sibirya piyade bölüğünde savaşmıştı ki bu ona göre Rus ordusundaki en iyi alaydı. Savaş bitince önce bir fırça fabrikasında sonra Les Halles 1970'e kadar Paris'in merkezinde yer alan tarihi hal de hamal olarak çalışmış, ardından bulaşıkçı olmuş ve nihayet garsonluğa kadar yükselmişti. Hastalandığı sırada Hotel Screbil'de çalışıyor, bahşişlerden günde 100 frank kazanıyordu. Hedefi baş garson olmak, 50 bin frank bitirmek ve sağ kıyıda küçük, seçkin bir lokanta açmaktı. Boris savaştan her zaman hayatının en mutlu dönemi olarak bahsederdi. Savaş ve askerlik en büyük tutkusuydu. Taktik ve askeri tarih üstüne sayısız kitap okumuştu. Ve Napolyon, Kutuzov, Klaus, Moltke ile Foch'un teorilerini ayrıntısıyla anlatabilirdi. Askerlerle alakalı her şeyden çok hoşlanırdı. En sevdiği kafe Montparnasse'daki Clos des Lilas'tı. Sadece dışında Mareşal Ney'in heykeli durduğu için. İlerleyen zamanlarda Boris'le bazen Rue de Commerce'ye gidiyorduk. Metro ile gittiğimizde Komerce durağının daha yakın olmasına rağmen Boris her zaman Camborne'de inerdi. Waterloo'da kendisine teslim ol çağrısı yapıldığında sadece "Merde" yanıtını veren General Camborne'un durakla olan bağlantısı hoşuna gidiyordu. Devrimde Boris'e yalnızca madalyaları ve eski alayının bir takım fotoğrafları kalmıştı. Diğer her şeyi rehine verdiğinde bile tuttu bunları. Neredeyse her gün fotoğrafları yatağına yayıp onlardan konuşurdu. "Dostum, işte bölümün başındayım. Koçlar değil mi? Bu faremsi Fransızlara benzemezler. 20 yaşında yüzbaşı. Hiç fena değil ha? Evet, 2. Sibirya piyade bölüğünde bir yüzbaşı. Babam da bir albaydı. Ah Mayıs, mon ami. Ama hayatın cilveleri. Rus ordusunda bir yüzbaşı. Sonra puf. Devrim oluyor ve cebinde bir kuruş bile kalmıyor. Hotel Edward Sept'te 1916'da bir hafta kaldım. 1920'de gece bekçisi olarak işe başvurdum. Gece bekçisi, kilerci, temizlikçi, bulaşıkçı, hamal, tuvalet görevlisi oldum. Garsonlara bahşiş bıraktım, garsonlardan bahşiş aldım. Ah, ah! Ama ben kibar hayatını da tattım mon ami. Övünmek gibi olmasın ama geçenlerde bugüne dek kaç tane metresim olduğunu hesaplamaya çalışıyordum ve 200'ün üstünde çıktı. Evet, en az 200. Ah, ah! Ama tekrar olacak. Mücadelesinde sebat eden kazanır. Yılmak yok. Vesaire vesaire. Boris'in tuhaf değişken bir mizacı vardı. Hep orduya dönmek istiyordu ama uzun süre garsonluk yaptığından hayata bir garsonun bakış açısıyla yaklaşıyordu. En fazla birkaç bin frank biriktirebilmiş olmasına rağmen sonunda kendi lokantasını açıp zengin olacağına çok emindi. Daha sonra tüm garsonların bunu düşünüp bundan bahsettiğini gördüm. Garson oldukları gerçeğini ancak bu şekilde kabullenebiliyorlar. Boris, otel hayatıyla ilgili ilginç şeyler anlatırdı. Garsonluk riskli bir iştir derdi. Beş parasız ölebilirsin ya da bir yılda zengin olabilirsin. Maaşlı çalışmıyorsun, bahşişlere muhtaçsın. Hesabın %10'u ile şarap şirketlerinin şampanya mantarlarına ödediği komisyonlar, bahşişler bazen çok yüklü oluyor. Söz gelimi Maxim'deki barmen günde 500 frank kazanıyor. Sezonda 500'den fazla. Şahsen benim günde 200 frank kazanmışlığım var. Beatrice'deki bir otelde sezonda müdürden bulaşıkçılara kadar tüm ekip günde 21 saat çalışıyordu. Aralıksız bir ay boyunca 21 saat çalışma, 2,5 saat uyku. Yine de günde 200 frank değmişti. Şansın yüzüne ne zaman güleceğini bilemezsin. Bir keresinde Hotel Royal'deyken Amerikalı bir müşteri yemekten önce beni çağırıp 24 tane konyaklı kokteyl sipariş etti. Hepsini bir tepsinin üstünde 24 ayrı kadehte getirdim. "Şimdi garçon," dedi müşteri, sarhoştu. 12'sini ben içeceğim. 12'sini sen içeceksin. Ve sonrasında şu kapıya kadar yürüyebilirsen sana 100 frank vereceğim. Kapıya kadar yürüyüp 100 frankı kaptım. 6 gün boyunca her gece aynı şeyi yaptı. 12 konyaklı kokteyl, ardından 100 frank. Birkaç ay sonra öğrendim ki Amerikan hükümeti tarafından Fransa'ya iade edilmiş yolsuzluktan. Şu Amerikalılar, alem adamlar sence de öyle değil mi? Boris'i severdim. Birlikte satranç oynayarak, savaştan ve otellerden konuşarak hoş vakit geçirmişliğimiz vardı. Sık sık garson olmamı sağlık veriyordu. Garsonluk sana yakışır, diyordu. Günde 100 franga bir işte çalışınca güzel de bir metresin oldu mu? Hayat hiç fena sayılmaz. Sen yazmak istediğini söylüyorsun. Yazmak boş iş. Yazarak para kazanmanın tek bir yolu var. O da yayıncının kızıyla evlenmek. Ama şu bıyığını kessen iyi bir garson olursun. Uzun boylusun ve İngilizce konuşuyorsun. Bir garsonun ihtiyaç duyduğu temel özellikler bunlar. Ben şu lanet bacağımı katlayabilene kadar bir bekle, mon ami. Sonra işsiz kalırsan bana gel. Şimdi kirayı denkleştiremediğim ve acıkmaya başladığım için Boris'in sözünü hatırlayıp ona hemen uğramaya karar verdim. Söz verdiği kadar hızlı bir şekilde garson olma ümidim yoktu ama elbette bulaşık yıkamayı biliyordum ve kuşkusuz bana mutfakta bir iş bulabilirdi. Yazın bulaşık yıkama işlerinin ardı arkasının kesilmediğini söylemişti. Güvenebileceğim nüfus sahibi en azından bir arkadaşımın bulunduğunu hatırlamak gerçekten de içimi rahatlatmıştı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 35.